Cuma öğleden sonra.
Cuma öğleden sonra. Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün cuma günlerden cuma ve cuma öğleden sonra vaktindeyiz. Cuma öğleden sonra programını ben Vedat Ahmet sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Ve inşallah bugünkü programımızda birbirinden güzel konuları ele almaya gayret edeceğiz. Özellikle bugünkü programımızda biraz Mısır'dan bahsetmek istiyorum değerli dinleyiciler. Çünkü geçen hafta sonunda bir Mısır ziyaretim vardı. Onun için Mısır'daki İslam kültüründen, Mısır'daki genel anlamda hayattan kısaca bahsetmeye çalışacağım. Zannediyorum ki faydalı olacak. Çünkü bizler her yere gitme imkanımız olmayabilir ama bazı gidenlerden dinlediğimizde dahi ufkumuz genişliyor, bilgilerimiz artıyor. Bazen de içimizde belki de oluşmamış olan ziyaret isteği bazen oluşabiliyor. Onun için zaman zaman bu stüdyodan ziyaret etme imkanı bulduğumuz yerlere değiniyoruz. Özellikle Mısır'a değinmek isteyişimizin sebebi ise apayrı. Çünkü Mısır çok zengin bir medeniyete sahip, İslam dünyasındaki en köklü, hatta sadece İslam dünyasında değil, dünyadaki en köklü devletlerden, medeniyetlerden birisine sahip. İnşallah bu konuları biraz ele alacağız ama önce bir ilahiyi birlikte dinleyelim. Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızda az önce de ifade ettiğim gibi Mısır'dan bahsetmeye çalışacağız. Aslında Mısır'dan ziyade biraz Mısır'ın başkenti Kahire'den bahsetmeye çalışacağım daha doğrusu. Çünkü Mısır çok kapsamlı, çok büyük bir devlet. Milyonlarca, on milyonlarca, 70-80 milyona sahip bir 70-80 milyonluk nüfusu ile belki daha da fazladır. Bir nüfusa sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Ve geniş bir ülke. Afrika'nın kuzeyinden güneyine doğru, doğusundan batısına doğru devam eden bir ülke. Aynı zamanda işte baştan başa Nil Nehri tarafından kesilen bir, yarılan bir ülkeden bahsediyoruz. Onun için daha çok Kahire eksenli sohbetimi gerçekleştirmeye çalışacağım. Öncelikle sebebi ziyaretimizden bahsedelim. Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünü temsilen Kahire'de düzenlenmekte olan bir konferansa, uluslararası konferansa katılmak üzere ziyaretimiz gerçekleşti. 11-12 Mart tarihlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'de 27. defa düzenlenmekte olan uluslararası bir konferans vardı. Her sene farklı konuları ele alan bir konferans. Bu sene bu konferans Mısır Cumhurbaşkanı'nın himayesinde gerçekleşti. Aynı zamanda Evkaf Bakanı ve İslami İşler Meclisi Başkanı Muhammed Muhtar Cuma'nın riyasetinde gerçekleşti bu konferans. Konferansın başlığı ise, konusu ise barış kültürünün yaygınlaşmasında, terör ve meydan okumalar karşısında dini liderlerin ve karar verici konumundaki kişilerin rolü idi başlığı. Ve 40'ın üzerinde ülkeden temsilciler vardı. Ağırlıklı olarak müftüler, dini önderler vardı. Ama aynı zamanda siyasi, özellikle parlamento temsilciler, yani karar alma mekanizmalarından bazı temsilciler orada bulunmaktaydı. Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu daha doğrusu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'ndan temsilciler vardı. Sadece Müslüman ülkelerden değil, Müslümanların azınlık olduğu bizim gibi ülkelerden de temsilciler bulunmaktaydı. İki gün süren konferans boyunca farklı konular ele alındı. Başlıktan da anlaşılacağı üzere ağırlıklı olarak barış kültürünün yaygınlaşması, uzlaşı kültürünün hakim olması, bu noktada dini hizmetlerde bulunan dini liderlerin rolü, ama aynı zamanda karar vericilerin, hatta karar oluşturucuların, kararların meydana gelmesinde rolü olan bütün insanların bu kültürün, yani barış kültürünün oluşmasında, teröre karşı mücadelede ne yapabileceği konuşuldu. Bu noktada siyasilerin ne yapabileceği, işte eğitim kurumlarının ne yapması gerektiği, siyasilerin ne yapması gerektiği, medyanın ne yapması gerektiği vesaire, bunlar üzerine geniş geniş duruldu ve tartışmalar yapıldı. Tabii sonucunda da bunun bir sonuç metni, sonuç bildirgesi yayınlanarak insanların, Müslüman gayrimüslim demeden, herkesin üzerine düşen gerekeni yapması, üzerine düşeni yapması gerektiği bu konuda, yani barış kültürünün yaygınlaşması konusunda üzerine düşeni yapması gerektiği üzerine duruldu. Ayrıca bu konuda ortak adımların atılması, koordineli çalışmaların yapılması üzerine de duruldu. Çünkü dediğimiz gibi bu tek yönlü bir olay değil. Tek yönlü bir olay olmadığı için çözümü de o kadar da kolay olmayacaktır. Hatta şunu da söylemekte fayda var. Genellikle bu işin dini boyutu üzerine duruluyor. Biz de tabii dini bir kurum olmamız hasebiyle bu tür çalışmalara katılıyoruz. Farklı yerlerde hem ülkemiz içerisinde hem de yurt dışında farklı farklı toplantılara, farklı farklı etkinliklere, ortak çalışmalara katılıyoruz. Bizzat bendeniz birkaç farklı ülkede bu tür toplantılara katılmış bulunmaktayım. Ve orada genellikle işin dini boyutu üzerine duruluyor. Ama evet, işin dini boyutu artık ortada. Fakat bunun çözülmesi noktasında, yani barış kültürünün yaygınlaşması, özellikle de teröre karşı çalışmaların yapılması noktasında mesela sadece dini kurumlarla, dini liderlerin yapabileceği bir şey değil. Orada devlet mekanizmalarının güçlü bir inisiyatif kullanmaları gerekmektedir. Bu noktada işin temelinde ise eğitim yatmaktadır. Eğitim olmadığı sürece, gerekli eğitim şartlarının eğitim şartları sağlanmadığı sürece bunların önüne geçilmesi, yani terörün önüne geçilmesi mümkün değildir. Barış kültürünün yaygınlaştırılması da mümkün değildir. Biz eğer daha küçük yaştan itibaren çocuklarımıza farklılıklarımızla birlikte yaşamayı öğretmezsek, her insanın bir değerinin olduğu, Allah katında her insanın değer taşıdığı bilincini aşılamazsak bunun önüne daha sonra geçmemiz mümkün gözükmemektedir. Ayrıca bir özellikle bir hususunda üzerine durmak istiyorum. Bu benim hazırlamış olduğum bir metinde de bunun üzerine durmuş bulunmaktayım. Adaletin temin edilmesi gerekiyor. Adalet temin edilmediği sürece bizler huzurdan, barıştan bahsetmemiz çok zor olacaktır. Onun için adaletin temin edilmesi gerekiyor. Bu da tabii devletin işi. Devletin işi tabii ki, devlet dediğimizde millet tarafından seçilmiş, millet tarafından belirlenmiş kişilerin belirli mevzuat çerçevesinde yapacağı şeylerdir. Yoksa İslam dininin bu konudaki, yani barış kültürünün yaygınlaşması konusundaki bakışı çok açıktır. Peygamber Efendimiz "La tedhulûne el cennete hattâ tu'minû ve lâ tu'minû hattâ tehabbû. Evvela edullukum alâ şeyin idâ faaltumûhu tehâbebtum efşusselâme beynekum." Yani bu Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifidir. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek manada iman etmiş olmazsınız, buyuruyor Peygamber Efendimiz. Size öyle bir şeyi göstereyim mi ki, size öyle bir şey bildireyim mi ki, onu yaptığınız takdirde birbirinizi seveceksiniz. Aranızda selamı yayınız. İşte dinimizin selam barış demektir. Arapçada selam barış demektir. Aramızda kelime olarak selamı yayarsak, selamlaşırsak, güvendesin dersek, İslam'ın insanlardan istediği o huzurlu ortamı oluşturmuş olacağız. Çünkü selamı yayacağız, selam vereceğiz, selam alacağız. Barış dağıtacağız, barış saçacağız, barış göreceğiz. Birbirimizi seveceğiz. Birbirimizi sevdikten sonra da gerçek anlamda iman etmiş olacağız. Bunun bir de dini açısından, yani hem toplumsal açıdan bakıyoruz meseleye, hem de dini açıdan. Yani toplum huzura kavuşacak, barış hakim olacak. Dini açıdan da insan kamil imana sahip olacak. Kamil imana sahip olan ise ne yapacak? Cennete girecek Allah'ın izniyle. Başka bir hadis-i şerifte de yine Peygamber Efendimiz Müslüman diğer Müslümanların kendi elinden ve dilinden ve elinden emin olanlardır. Yani insanlar bizim söylediklerimizden zarar görmeyecekler. İnsanlar bizim yaptıklarımızdan zarar görmeyecekler. O bir öyle bir hale gelmemiz gerekiyor. Müslüman bu demektir. Müslüman selamı, barışı yayan demektir. Müslüman Allah'a bu anlamda teslim olan demektir. Yine daha bir örnekle bu noktayı kapatmaya çalışacağım. Peygamber Efendimiz yine başka bir hadislerinde de çok meşhur bir hadistir. La yu'minu ehadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsih buyuruyor. Bu çok önemli bir düsturdur. Biz bunu esas alsak göreceksiniz ki ne güzel bir hayat olacak. Nedir bu esas? Nedir bu düstur? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sizden biriniz kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe gerçek manada iman etmiş olamaz. Yani bir kimse gerçek manada iman etmiş olmak istiyorsa, etmek istiyorsa, yani Allah'ın kabul edeceği bir imana sahip olmak istiyorsa, kendisi için istediğini başkası için de isteyecek. Bunun tersinden okursak, kendisi için istemediği bir şeyi başkası için de istemeyecek. Bundan daha büyük bir teşvik, bundan daha büyük bir emir, bundan daha büyük bir prensip olabilir mi bilmiyorum doğrusu. Evet, bu konular doğrultusunda bir konferans gerçekleşti değerli dinleyiciler. Dediğim gibi biz de bu vesileyle orada bulunduk. Baş müftülüğümüzü temsilen orada bulunduk ve aynı zamanda tabii Mısır'ı, Kahire'yi tanıma imkanımız oldu. Mısır, Kahire ne gördük, ne yaşadık, onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım ilerleyen dakikalarda. Ama şimdi bir musiki arası verelim, ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz.
Kıldıysan
Değerli dinleyiciler, Mısır deyince ilk akla gelen şeylerden birisi Nil Nehri'dir. Tabii başka şeyler de hemen aklımıza geliyor. Piramitler aklımıza geliyor. Buna benzer Ezher, bir Müslümanın aklına ilk gelen şeylerden birisi Ezher Üniversitesi'dir veya Ezher Camisi'dir. Buna benzer farklı şeyler aklımıza geliyor ama ilk akla gelen şeylerden birisi Nil'dir, Nil Nehri'dir. Nil Nehri Mısır'ı boydan boya kuzeyden güneye doğru yaran bir nehirdir. Büyük bir nehirdir. Aslında Kahire'yi de bir anlamda ortadan bölen bir nehir oluyor Nil Nehri. Ve şunu görüyoruz. Nehirlerle medeniyetlerin arasında bir bağlantı olduğunu izleyebiliyoruz. Mesela bir işte Mısır medeniyeti, büyük bir medeniyet. Büyük bir medeniyet, birkaç bin yıllık tarihi olan bir medeniyet ve o medeniyetin kalıntıları, eserleri bugüne kadar da ulaşmış ve bütün farklı dönemlere rağmen, farklı olaylara, yaşanan olaylara rağmen bu medeniyetin eserleri günümüze kadar gelmiş. Bu Mısır medeniyeti. Mezopotamya medeniyetini ele alalım. Mezopotamya medeniyetini ele aldığımızda da şeyi görüyoruz. Yine Fırat ve Fırat Nehri'nin Fırat ve Dicle Nehri'nin arasında bir medeniyetin oluştuğunu görüyoruz. Buna benzer biraz daha doğuya gidersek orada da Seyhun ve Ceyhun nehirlerinin olduğu bölgelerde bizim Horasan medeniyeti diyebileceğimiz Horasan diyarını, bizim açımızdan, Bulgaristan Türkleri açısından son derece önemli olan bir kültürü, bir kültür havzasını görüyoruz. Dolayısıyla nehirlerle, herhalde bu konularda yapılmış çalışmalar da var, nehirlerle medeniyet arasındaki, yani nehirlerin etrafında şekillenen şehirler vesaire, bunlar belki araştırılmaya, üzerinde durulmaya değen noktalardır ki bu konularda yapılmış araştırmalar da var. En basitinden mesela Tuna'yı alalım. Tuna'nın etrafında şekillenen bu hayat merkezleri diyebileceğimiz bunları bir ele alalım. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Şimdi tabii Nil Nehri deyince bizim aklımıza ilk gelen şeylerden birisi de bir Müslüman olarak Hazreti Musa'dır. Hazreti Musa'nın bir sepetle veya bir küçük bir sepetle doğrusu Nil Nehri'ne bırakılmasını biliyoruz. Daha sonra Allah'ın takdiri ile bütün çocuklar Firavun tarafından, zamanının o dönemin Firavunu tarafından yok edilmesine rağmen Musa bir rüya üzerine, biliyorsunuz, bir rüya görüyor Firavun ve kendi tahtını birisinin tehdit ettiğini anlıyor. O şekilde yorumlanıyor. Bunun üzerine o esnadan, o rüyadan sonra doğan çocukların hepsini yok ediyor. Ama Allah'ın takdiri, Musa Aleyhisselam asıl aradığı kurtuluyor. Kurtuluyor ve Allah'ın takdiri işte Allah yazınca hiç kimse bozamıyor. Musa aleyhisselam Firavun sarayına kadar çıkıyor. Firavun'un karısı hanımı Asiye tarafından yetiştiriliyor. Ve bizim Mısır dediğimizde, Nil dediğimizde ilk aklımıza gelen şeylerden birisi budur. Hazreti Musa ve Hazreti Firavun. Bu aslında insanlık tarihinin bir özetidir. Çünkü insanlık tarihi boyunca bir hak ile batıl mücadelesi vardır. Hak ile batıl mücadelesi. Burada Hazreti Musa haktır, hakkın temsilcisidir, hakkın elçisidir. O bir peygamberdir. Firavun da karanlığın, zulmün, batılın temsilcisidir. Onun batıl olduğunu da, batıl olduğunu da nereden anlıyoruz? Sihirbazlar onu destekliyorlar ve belli hak ortaya çıktığında, hani Kur'an-ı Kerim'de de deniyor, hak ortaya çıktığında veya hak geldiğinde batıl yok olur. Yok olacaktır. Aynı şekilde Firavun'un sihirbazlarının batıl, karanlık veya gerçeklerden uzak, insanı yanıltan, insanı doğru yoldan ayıran şeyleri, bütün maymunculukları tabiri caizse ortaya çıkıveriyor. Ki sihirbazlar Hazreti Musa'nın getirdiği hak ve hakikattan, o asa tarafından temsil edilen hak ve hakikat karşısında kendilerinden geçiyorlar ve yaptıklarından pişman olarak Hazreti Musa'ya inanıyorlar. İşte Hazreti Musa ve Hazreti Musa'yı orada Mısır'da düşünmemek, Kahire'de düşünmemek, Nil'in etrafında dolaşırken düşünmemek mümkün değil. Aynı zamanda Firavun'u da orada düşünmemek, onun akıbetini de düşünmemek mümkün değil. Çünkü orada insanların, birçok insanın Mısır'a ziyaret sebeplerinin arasında Mısır'daki piramitler vardır. Ehram denilen piramitler vardır. Hatta bu piramitler dünyanın harikalarından, 7 harikasından biridir. Mısır'ın da en böyle satılan, en popüler gazetelerinden bir gazetesinin adı da Ehram'dır. Yani bu piramitler bir anlamda Mısır'ı temsil etmektedir. Aslında keşke Hazreti Musa, Musa biraz daha ön plana çıksa da, evet piramitler bir gerçektir, Firavun bir gerçektir ama ön planda Hazreti Musa olsaydı, ama ne yazık ki bugün Hazreti Musa'dan ziyade Firavun konuşuluyor. Çünkü Firavun'un çok köklü bir idaresi ve mirası bulunuyor orada. İşte piramitler bir taraftan günümüze gelen kültür eserleri, bu açıdan bakmamız gerekiyor ve kültür eseri olarak onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Zaten bu bizim katılmış olduğumuz konferansın önemli noktalarından birisi de bu piramitleri, bu piramitleri ve buna benzer kültür varlıklarını, kültür eserlerini Müslümanlara ait olmasa dahi Müslümanların koruduğunu, Müslümanların sahip çıktığını ortaya koymaktı. Çünkü biliyorsunuz bazı kafasız diyebileceğimiz bazı insanlar, kafasını veya bir yerlere kiralamış olan insanlar veya birilerine alet olan insanlar, işte Babil medeniyetinin kalıntılarının birçoğunu yaktılar, yıktılar, yok ettiler Palmira'da. Ondan sonra Suriye'de olsun, Irak'ta olsun, hatta Yemen'de olsun, daha önceki yıllarda Afganistan'da olsun. Yani bin dört yüz yıl bu topraklar İslam medeniyetinin içerisinde, Müslüman devletlerin içerisinde bulunmasına rağmen onlara zarar verilmemiş, fakat 1400 sene bir takım aklı evveller, ileri zekalılar ortaya çıkıyorlar. Yok biz işte İslam'ı en doğru bir şekilde temsil ediyoruz. Bahanesiyle nereden gidip Buda heykelini yıkıyorlar. Nereden bileyim Palmira'yı alt üst ediyorlar. Nereden bileyim işte farklı ülkelerde farklı teşebbüslerde bulunuyorlar. Bunun biraz daha geriye gidersek aslında bunların 19. yüzyılda başladığını görüyoruz. Yani Müslümanların zayıflamaya başladığını, Müslümanların birliğinin zayıflamaya başladığı andan itibaren başladığını görüyoruz. Nerede görüyoruz bunun ilk emarelerini? Suudi Arabistan'da görüyoruz. Suudi Arabistan'da Vahabi akımı, Vahabi cereyanı bütün anıtları, abideleri, hatta mezar taşlarına varıncaya kadar, türbelerine varıncaya kadar, hatta belli bir o kadar ileri gidiyorlar ki Peygamber Efendimizin türbesini veya Peygamber Efendimizin mezarını alt yerle bir edecek hale gelebiliyorlar. Bunlar tabii ki bunların arkasındaki bunların dayandıkları noktalar, bunların arkasındaki bunları tetikleyenlerin de kim olduğu malum. Bunları da uzun uzadıya tarih kitapları yazıyor. Ve bugün de aynı şeyleri gördüğümüzde ister istemez orasıyla bir mukayese yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü dediğim gibi biz 600, 1400, 1300 diyelim, 1300 sene, aşağı yukarı 1300 sene Müslümanların yaşadığı, Müslümanların hakimiyetinde olan bu topraklarda, işte piramitlerde var olmuş, Buda'nın heykeli de var olmuş, nereden bileyim farklı işte Babil'de var olmuş, buna benzer farklı yerler hep var olmuş, yaşamış. Hatta bunun bir farklı başka örneklerini de verebiliriz. Mesela Kahire'de ziyaret etmiş olduğumuz dinler kompleksi var. Orada Yunan kilisesini de görebiliyorsunuz. Yahudi sinagogasını da görebiliyorsunuz. Açık ziyarete gidebiliyorsunuz. Kıpti kilisesini de görebiliyorsunuz. Ermeni kilisesini de görebiliyorsunuz. Onların mezarlıklarını da görebiliyorsunuz. Bir de tabii ki onların yanında bizim bize ait, daha fazla bize ait Amr bin As camisinde yan yana görebiliyorsunuz. Bunlar 1300 sene, 1200-1300 sene beraber yaşamışlar. Ama bir anda birileri çıkıyor. Yok işte böyle bir şey olmaz, bu İslam'a karşı 1300 senelik bir geçmişi silip atıveriyorlar. Bunların ne kadar İslam'dan uzak, ne kadar köklerinden kopuk olduğunu biz bu şekilde anlıyoruz. Yine daha berilere de getirecek olursak mesela bir şey düşünelim. Bir Bulgaristan'ı düşünelim, bir Sofya'yı düşünelim. Sofya'nın merkezinde bir taraftan cami, bir taraftan kilise, bir taraftan Katolik kilisesi, bir taraftan Yahudi sinagogası. Bunların birlikte olduğunu da, yani bu dünkü bir mesele olmadığını, dünden olan bir mesele olmadığını biz görüyoruz. Demek ki günümüzde bir şeyler oluyor, bir yanlış bir şeyler oluyor ki bu tür problemler ortaya çıkıyor ve bunlarla ilgili, bunlara karşı konferanslar düzenlenmek zorunda kalıyor. Evet, Mısır'da, Kahire'de, Kahire'yi dolaşan, ziyaret eden insanlar piramitleri görmeden edemiyor. Kahire'nin Cize bölgesinde bulunan piramitler, özellikle Arapların, Mısırlıların Hufa dedikleri veya Keops dediğimiz piramit ve onun muazzamlığı önünde insan tabii hayretler içerisinde kalıyor. Hayretler içerisinde kalırken aynı zamanda tarihe bir yolculuk yapıyor. Bunun inşa edilişi hala akıl almıyor. Tabii bunun inşa ediliş hedefi nedir? O da ayrı bir şey. Firavun'un mezarının, daha doğrusu Firavun'un cesedini, Firavun'un naaşını, Firavun'un mumyasını korumak için inşa ediliyor. Tabii farklı, çok farklı yorumlar, çok farklı anlayışlar belki olabilir bu konuda. Ben çok genel hatlarla konuşuyorum. Ve Firavun'u böyle en zirvede tutmak için öldükten sonra da inşa ediliyor ve gerçekten Firavun oraya belli bir dönemde vefatından sonra, öldükten sonra oraya yerleştiriliyor, mumyalanıyor. Ama günümüzde orada mumya yok. Öyle bir imkanımız oldu. İçinden ta yukarıya kadar çıkarak yanımızdaki heyetle görme imkanımız oldu. Mumya orada değil. Mumya nerede? Mısır Müzesi'nde. Mısır Müzesi de gerçekten birkaç bin yıllık tarihi içeren, içinde yaşatan bir kültür mekanı. Orada farklı dönemlerden hieroglifleri, taş üzerine yapılan yazıları görebiliyorsunuz. Resimleri görebiliyorsunuz. O dönemle ilgili yaşananları, o dönemle ilgili belki de hissedilenleri orada görebiliyorsunuz. Ayrıca onların sanat anlayışını, kültür anlayışını okuyabiliyorsunuz yaptıkları taşlardan. Özellikle ölümle ilgili birçok şey aslında, yani onların, o dönemdeki insanların ölümle ilgili inanışlarını, anlayışlarını orada okuyabiliyorsunuz. Çok özellikle ölüme büyük önem verildiği, ölümden sonraki hayata ne kadar doğru tabii o ayrı mesele ama büyük önem atfedildiği, işte oradaki sandıklardan, tabutlardan veya işte lahitlerden, mezarlardan anlayabiliyorsunuz. Tabii bununla birlikte daha yüzlerce, binlerce arkeolojik kazılarda çıkmış eserleri görme imkanı bulabiliyorsunuz. Ama benim açımdan son derece mühim bir ziyaret olmasının sebeplerinden birisi de özel bir odada, özel bir salonda daha doğrusu muhafaza edilen Firavun mumyalarıdır. Firavunların mumyalarının muhafaza edildiği, özel olarak yapılmış bir salonda, özel ısısıyla, derecesiyle vesairesiyle bugün korunan firavunları, cesetlerini, mumyalarını görebiliyorsunuz. Onları tabii onların bugüne gelmesindeki o dönemde Mısır, eski Mısır dönemindeki ilmi çalışmaların ne kadar ileri olduğunu görebiliyorsunuz. Kimya ile ilgili, ondan sonra işte biyoloji ile ilgili, yani insanın vücudunun nasıl bozulmayacağını, nasıl korunabileceğini tespitleriyle vesaireyle ilgili çalışmaların ne kadar iyi olduğunu görebiliyorsunuz. Hani biz genelde şöyle diyoruz: eskiden ilim yoktu, ilim bugün ortaya, veya işte son birkaç yüzyıldır ilim ortaya çıktı, ilim sahibi olduk. Hayır, aslında bu öyle değil. Belki de son dönemlerde biz belirli şeyleri unuttuk, belirli şeyleri kaybettik ilim noktasında. Böyle bir ihtimal var. Çünkü hala o dönemde, eski Mısır medeniyeti döneminde yapılan bazı şeyleri bugün izah edemiyoruz. Hala onların yaptıklarını çözemiyoruz, keşfedemiyoruz. Demek ki onlarda öyle bir ilim varmış, bizde o ilim bugün yok. Bunun bir benzer örneğini de şeyle ilgili verebiliriz. Mesela Hazreti Süleyman'la Belkıs arasındaki olayı, Belkıs'ın tahtının bir anda bir yerden başka bir yere geçilmesini, buna artık teleportasyon mu deriz veya zaman içerisinde yolculuk mu deriz, ne deriz? Buna benzer şeyler hala biz bugünkü aklımızla, bugünkü teknolojiyle çözemiyoruz değerli dinleyiciler. Evet, tabii ki Mısır'ı işte özellikle Kahire'yi ziyaret esnasında sadece piramitleri değil, sadece dinler kompleksini değil, aynı zamanda bize has bazı yerleri, daha çok bize has olan, yani Müslümanlara has olan bazı yerleri görme imkanımız da bulundu. Amr bin As camisi. Buradan giderken, buradan Bulgaristan'dan Mısır'a yolculuk yaparken, yapmazdan önce ilk görmek istediğim şey buydu. Amr bin As camisi. Amr bin As Peygamber Efendimizin sahabe-i kiramındandır. Diplomat sahabi, siyasi deha diye geçen sahabilerden sahabidir Amr bin As ve Mısır'ı fetheden bir sahabidir. Mısır'ın ayrı bir yeri var aslında Müslümanların kalbinde. Çünkü Mısırlılar bizim bir anlamda akrabamız olur. Niye? Çünkü Peygamber Efendimizin mübarek hanımlarından Meymune Mısırlıydı. Mısırlı bir cariyeydi, köleydi. Peygamber Efendimiz'e hediye edildi Mısır mukavkısı tarafından. Peygamber Efendimiz Mısır'ın yöneticisine bir mektup gönderdi. Müslüman ol dedi, gel Allah'ın yoluna gir dedi. O kabul etmedi ama kötü bir muamele de yapmadı. İyi ilişkiler kurabilme adına Peygamber Efendimiz'e Hazreti Maria'yı hediye olarak gönderdi. Peygamber Efendimiz de onu azat ederek eşleri arasına kattı. O açıdan bizim orayla böyle bir bağlantımız da var. Amr bin As radıyallahu anh Peygamber Efendimizin vefatından kısa bir zaman sonra, çok kısa bir zaman sonra Mısır'ı fethetti. Yani Mısır diyarını İslam'a açtı ve oradaki insanlar Müslüman olarak bugüne bugün İslam'ı yaşattılar. Yani biz şunu görüyoruz, oradaki fethin nasıl bir fetih olduğunu çok iyi anlayabiliyoruz. Bir yeri zorla alırsanız onu kısa bir zaman sonra kaybetme ihtimaliniz çok büyüktür. Veya çok aşırı zulüm yaparsınız ki elinizde tutasınız. Ama biz Mısır'da bunu görmüyoruz. İnsanların çok kısa bir zamanda Mısır'ın fethedildiğini ve insanların canı gönülden Müslüman olduğunu ve İslam'ı bugüne bugün taşıdıklarını ve belli dönemlerde özellikle İslam'ın bayraktarlığını yaptıklarını görüyoruz. Özellikle Fatımiler döneminde oradaki Tolunoğulları döneminde, ondan sonra Abbasiler, aslında genel olarak Abbasiler döneminde Mısır'ın nasıl hareketli bir yer olduğunu görüyoruz. Bunu anlamak için de bir de Ezher'i iyi okumamız gerekiyor. Ezher bir üniversitedir. Aynı zamanda bir camidir. Eskiden camide ders veriliyor Ezher Üniversitesi. Ezher-i Şerif Camii diye biliniyor. Bugün ise cami ile birlikte aynı zamanda üniversite, çağdaş bir görünümlü bir üniversitede söz konusu. Uzun zaman Ehl-i Sünnet inancının, Ehl-i Sünnet anlayışının merkezi konumunda olmuş Ezher Üniversitesi. Çok değerli ilim adamları yetiştirmiş. Hatta 1936 yılında Bulgaristan'dan da 3 Medresetün Nüvvab mezunu Ezher Üniversitesi'ne gönderilerek orada eğitim alıp Bulgaristan'a dönmeleri sağlanmıştır. Ayrıca bir kişi de gitmesi sebebiyle daha sonra 4 kişi Ezher Üniversitesi'nden dönerek Şumen şehrinde ilim ve irfan ocağı olan Nüvvab okulunda komünizm yıllarına kadar hocalık, müderrislik yapmışlardır. Bir de daha önceleri Bulgaristan'dan değil ama Türkiye'den Ezher'e gidip geri dönen daha bir kişi, bir hoca var. Yani 5 tane hoca, her birisi de ilim ehli insanlar, bunların çok değerli eserleri de bulunmaktadır. O açıdan Ezher Üniversitesi bir ilim merkezi olarak çok önemlidir. Orada eğitim de 4 mezhebe göre eğitim verilmektedir. Hanefi mezhebi, Şafii mezhebi, Maliki mezhebi, Hanbeli mezhebi ve bunların problem teşkil etmediği ortaya konmaktadır. Hani günümüzde çok işte mezhepler arası çatışmalardan, şundan bundan bahsediliyor. Böyle bir şey bizim aslında geleneğimizde yok. İşte başta söylemiş olduğum, daha önce söylemiş olduğum o kültür eserleriyle ilgili nevzuhur, yeni ortaya çıkan bu düşünce çarpıklıklarını, hatta davranışlara varan çarpıklıkları mezhepler konusunda da bugün görebiliyoruz. Dört mezhebin okutulduğu birçok geniş İslam topraklarında bugün bazıları mezhepler kavgasını ortaya çıkarmaya çalışıyorlar, tetiklemeye çalışıyorlar. Aslında mesela mezhepler kavgası değildir. Bunu aklı başında olan her Müslüman da, her insan da görmektedir. Evet, Ezher Üniversitesi dedik, Ezher Camii dedik. Ayrıca Hazreti Hüseyin, Peygamber Efendimizin torunlarıyla ilgili camiler de, Hüseyiniye Camisi, Hazreti Ayşe Camisi, Hazreti Nefise Camisi vesaire, daha pek çok caminin orada olduğunu görüyoruz. Selahaddin Eyyubi Camisi ayrı güzel bir cami. Tulunoğulları Camii ayrı güzel bir cami. Ayrıca bir de Mısır'ın son döneminde, son 1800'lerde, 1800'lü yıllarda Mısır'a çok emeği geçen bir Osmanlı paşası bulunmaktadır. Orada Türk kültürünün yaygınlaşmasına da büyük hizmetleri olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın eserleri var. Bugün de çok önemli bir mevki bulunan kale, kale içerisindeki Osmanlı mimarisini yansıtan cami. Ayrıca o dönemde Mısır'da kurulmuş olan Bulak Matbaası, ki Bulak Matbaası son derece önemlidir. En önemli İslami eserler o dönemde, Osmanlı döneminde Bulak'ta, Bulak Matbaası'nda basılmıştır. Ve çok değerli bir yayın hizmeti, yani benzersiz diyebileceğimiz bir yayın hizmeti yapmış bir matbaadan söz ediyoruz. Tabii 20 milyon nüfusa sahip, takriben 20 milyon nüfusa sahip Kahire'de sadece bunlar değil. Daha pek çok güzellikten bahsedilebilir. Ama bir de tabii şunu da dikkatimi çeken bir hususu da paylaşayım. Hadikatul Orman diye bir yer var. Nil Nehri'nin kıyısında Osmanlı döneminden kalmış bir orman bahçesi. Hadikatul Orman, orman bahçesi demektir. Hatta orman kelimesi Türkçe olmasına rağmen bunu da Arapçaya da geçirerek Arapçada da kullanılmaktadır. Yani Türkçeden Arapçaya geçmiş kelimeler var mıdır dediğimizde, hani hep Arapçadan Türkçeye geçmiş kelimelerden bahsediyoruz. Türkçeden Arapçaya geçmiş kelimeler arasında da ormanı zikredebiliriz. Yani bu da Türk kültürünün belirli ölçülerde hala Mısır'da yaşadığını gösteriyor. Yani bize hem Müslüman olarak hem de bir Türk olarak daha yakın hissedebileceğimiz bazı şeylerin olduğunu görüyoruz. Tabii daha belki Mısır'daki iktisadi hayatla, içtimai hayatla ilgili söylenecek çok şeyler var ama bunları zamanımız olmadığı için inşallah başka zamanlarda paylaşırız. Güzel olan bir şey de hala Mısır'da tabii bir hayatı da bulabiliyorsunuz. Bütün o hani kapitalizmin getirdiği bütün şeylerle birlikte, kafa yoran şeylerle birlikte, yani Kahire'nin merkezinde bir at arabasını, nereden bileyim bir deveyi, bir eşek arabasını görebiliyorsunuz. Bu da ayrı bir güzellik. Bugünlük bu kadar değerli dinleyiciler. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Mihir
Love.